Ayrım 17, sayfa 146. İblisi öldür, Timur Soykan. Kırık burnunu tuttum, kesik bir çığlık attı, gözlerinden boşanan yaşla kan ve sümük elime bulaşıyordu. Levent ağzını kapattı, kırık kemiğinin birbirinden ayrıldığını hissediyordum bükerken. Bıraktığımızda sandalyeyi devirmeye çalışıyor, acıdan kıvranıyordu. Beklemediğim bir cesaretle sakinleşti. Yüzünde ürkütücü nefretle "Konuşmayacağım ulan" dedi. Ağzını bantladık bu sefer. Nefessizlikten büyüyen gözü sanki yüzünün yarısı kadar oldu. Bandı çekince ağzını kocaman açıp nefesi doldurdu içine. Üç parmağını kırıp burnunu bu kez ters yöne çevirirken az daha bayılıyordu. Sana yemin ediyorum, bize yaşattıklarından fazlasını yaşamıyordu. Acı içinde böğürürken "Tamam" diye cılız çıktı sesi. Levent sandalyeyi arkasından çeke çeke lavaboya götürdü onu, yüzünü yıkayıp biraz kendine getirdi. Kameranın tam karşısına çekip yerini ayarladı. Yüzünde inadından eser kalmamıştı, yeniden ürkek, korkaktı. Komiser kağıt mendille televizyona çıkacak birine makyaj yapıyor gibi temizledi suratını. Kanayan burnuna tampon yaptı. Önce kameraya, sonra itirafçılığın utancıyla yere bakıp konuşmaya başladı fare. Telaşlıydı. Nihayet düşmanımızı tanıyorduk. "Babam ne isterseniz yapar, beni sakın öldürmeyin" dediğinde rehinemizin sandığımızdan çok daha değerli olduğunu anladık. Babasının kim olduğunu sordum. Acıdan inleyip soğuktan titrerken söylemeye korkarak "Gebertir beni, yalvarırım, bırakın, ne istiyorsanız veririm, torunlarını getiririm" dedi. Bir elimle burnuna, diğer elimle kırık parmaklarını kavradığımda telefondaki o korkunç sesin sahibini iblisi anlatmaya başladı. "Babam Halit Ensaroğlu, benim adım Yalçın, tek oğluyum. Bana karşılık torunlarını verir" dediğinde sevinçten gözlerim doldu. Yüce Allah'a şükrediyordu. Hepsini bütün şebekeyi anlattı. Şimdi o oyunun içinde harcanan hayat bendim, ailemdi. Yaralı çirozun canını almayı çok istiyordum. Ondan nefret ettiğimden değil, oyunu bozmak için, babasına evlat acısını yaşatmak için gözlerinin içine bakarak boğazını sıkmayı hayal ediyordum. İyi ki Levent yanımdaydı. Sanki ben onun yerine geçmiştim. O hırçın komiser de görmüş geçirmiş polis olmuştu. Zalim sorgumuzda isim isim, adres adres bütün bilgileri eksiksiz söylemişti. Önümde eğilip planımız için rehinenin hayatta kalması gerektiğini anlatırken tedirgindi. Kendi hiddetimden korkarken "Tamam" dedim. Levent kamerayı kapatıp kaydı kontrol etti, bana hala şüpheyle bakıyordu. Birden geri döndü, ani bir hareketle yumruğunu farenin suratına savurdu. Çenesine inen darbeyle böğürdü pislik. Sandalye ile birlikte sandalye kadar cansız devrildi. Onu yerden kaldırırken öfkeyle saldırmadığı belliydi Levent'in. Benimle konuşmaması için yapmıştı. Eğer kurtarabilirsek torunlarımı o teslim alacaktı. Her şey yoluna girecek derken kafasıyla fareyi gösterip onlara yapacaklarımızı sinkaflı söyledi. Vitrini beraber çektik kapının önüne. Kalan aralıktan çıkarken son sözü "Ben seni aramadan açılmayacak bu kapı" oldu. Vitrini kapıya dayarken işlerin rast gitmesi için dua ettim. Onuncu bölüm, fare. Para yeter itibarı satın almaya. Anlayamıyorum, neredeyim? Kim bu herif? Rüya mı görüyorum? Soğuk içime işlemiş, donuyorum. Sanki bütün derimi soymuşlar. Kıyafetler batıyor, etim acıyor. Ayaklarım buz kesmiş. Birbirine vuran dişlerimin tıkırtısı durmuyor. Kırık burnum her nefeste kopuyor. Hatırlıyorum, bu orospu çocuğu bana vurmuştu. Ayıldığımın farkında. Paslı karyola gıcırdıyor, ayağa kalktı, ağzına leblebi attı. Katır kutur, sanki kafamın içinde çiğniyor. Etrafımda dönüyor, vurursa acıdan geberirim. Karşıma oturdu. Gözlerine bakmaya korkuyorum. Saçlarıma geçirdi kocaman parmaklarını. Kafamı kaldırıyor, kapının ardından gürültüler geliyor, bağırıyorum. "Yardım edin, kurtarın beni!" Çenem, burnum, dudaklarım, kıpırdayan her yerim zonkluyor. Dışarıdan sakin bir ses geliyor, uğultunun içinde sözler var. Gazetecilerden, benden, müzakereden bahsediyorlar. Gebereceğim acıdan, soğuktan. Sakinleşmediğim, toparla kafanı Yalçın. Evet, hatırlıyorum. Siktiğimin moru ağzıma sıçtı. İki kişiydiler. Genç yavşak lavaboya sürüklediğinde aynada gördüm bana yaptıklarını. Burnumu yamultmuş orospu çocukları. Yüzümün sağ yarısı diğer tarafın iki katı şişmiş. Sağ gözüm görmüyor, dudağım yarık. Kanım yapış yapış doluyor ağzıma. Kırık dişim dilimi kesiyor. Parmaklarımı oynattığımda kopup düşecek sanki. Dizlerim, sağ kolumla omzum da fena ağrıyor. En son genç yavşak yumruğu çakmıştı suratıma. İbne nasıl vurduysa yere düştüğümü bile hatırlamıyorum. Anında gittik demek ki. İhtiyar leblebileri yuttuktan sonra 5 dakika sonra diyor. Hatırlıyorum. Ha siktir, her şeyi söyledim lan. Peder beni kesin sikecek. Bütün tezgahı anlattım. Hepsini kameraya çekti pezevenkler. İş patladı artık. Ne yapacaktım? Herifler kürdan gibi kırdı parmaklarımı, ağzımı burnumu dağıttılar. Geberiyorum ulan, nasıl konuşmayacaksın, kim dayanabilir, anamı bellediler. Parça parça hatırlıyorum, otelden sakız almaya çıkmıştım, ihtiyar karşıdan geliyordu. Yumruğu nasıl çaktıysa gerisi yok, burada açtım gözlerimi. Karı kız ayağına haftalardır otelde takılmasaydık bunlar gelmezdi başıma. Peder hep söyler, iş bittikten sonra ortalıkla dolanma, eve gel diye. Refik amca anlatmıştı, bizim son işi soruşturuyormuş polisler. Müzakereciyle özel timcilerin ifadesini almışlar, icabına bakacağız demişti. Peder akıllı ya, hem herifleri susturup hem para yapacak. Bizi soktu işte bu bok çukuruna. Şimdi öleceğim lan, babam katilim olacak. Rehinenin evladı olduğunu bile bilmeden çoktan ayarlamıştır tezgahı. Rehinenin ben olduğumu bilse yapmaz. Öfkeden delirse de kıymaz öz evladına. Belki de yapar, acımasızdır. Boşuna gaddar değil lakabı. İnsanın vicdanı olsa tek oğlunu sokar mı bu yollara? İnşallah genç yavşak kaydı izlettirmeyi başarır da görür halimi, bana neler yaptıklarını, belki insafa gelir. Zaten bu ülkede barınamayız artık. Moruğun torunlarını verir, tası tarağı toplayıp kaçar gideriz buralardan. Bugüne kadar yaptığımız para ömrümüzün sonuna kadar rahat rahat yeter. Yap bir babalık be, harcama oğlunu. Ulan amına koduğumun milyarderleri de düşecek peşimize, yaşatmazlar bizi. Bittik ulan, harbiden bittik. Belliydi bu işin böyle patlayacağı. Dedim ama ben. Baba dedim, yaptığımız ip üstünde cambazlık, çakılmadan bırakalım dedim. Ana avrat küfretti. Dün boktun, bugün koktun. Akıl mı lan sorduk lan sana diye kalayladı. Her an kapıyı kırıp ikimize de sıkabilirler. Moruk da bunu biliyor. Ölümü kabullenmiş, bunun için güçlü. Ben çok gencim ölmek için. Çok korkuyorum amına koyayım. Akıllı ihtiyar, pederin müzakereciyi kapana çoktan soktuğunu biliyor. Adımı bağırsam belki televizyonlarda rehinenin ben olduğumu söylerler. Sanki niyetimi anladı moruk, işaret parmağını buruşmuş dudaklarına götürüp susmamı söyledi. Bir tane daha vursa acıdan geberirim, susuyorum. Ulan peder, hep senin yüzünden, senin yüzünden düştük bu batağa. İlkokuldayken valide birkaç kez sağmalcılar cezaevinde görüşe götürmüştü. Kocaman eliyle kafamı okşadığını hatırlıyorum. Yasa dışı kumar, adam yaralama, çete, ne varsa yazmışlar pedere. Rahmetli anacığıma dışarıya taşıyacağı talimatları ezberletmekten beni sevmeye vakti kalmazdı. Gardiyanların volta attığı basık tavanlı ıslak çimento kokan görüş salonunda sıkılır dolanır dururdun. Valide eve dönerken bahtsız yavrum diye ağlar, bir yandan babamın söylediklerini unutmamak için tekrarlar dururdu. 4 yıl yatıp çıktı. İlk batakhaneyi Bayrampaşa'da açtı. 2-3 yılda işleri büyüttü. O zaman lisedeydim. Derslere kafam hiç basmıyordu zaten. Babadan kalma raconla okulda çetemi kurmuştum. Bela bir müdür bana kafayı takınca peder devreye girdi. Okula gitmeden diplomayı garantiye aldık. Yıllar sonra babam Bayrampaşa'daki batakhaneyi kapatıp şirin evlerde yasal, ruhsatlı kumarhane yaptı. Çok iyi para vuruyordu. Bir de ofis açmıştı, şirket hesabı. Liseyi bitirdikten sonra beni de bir oda mesaiye başlattı. Bakma bir o dediğime, bir dükkanda iki masa, 3-5 sandalye. Peder gözümün önünde yiyişirdi büroya bakan karıyla. Sonra da metresi yaptı, ev tuttu zaten. Şimdi o orospudan da iki tane velet var, ikisi de kız. Bana da kardeşin onlar senin der durur. Her söylediğinde benim aklıma rahmetli anama çektirdikleri gelir. Gece açıyordu kumarhaneyi, sabaha kadar rulet, barbut, poker, ne oyun varsa dönüyordu. Kum gibi insan kaynıyordu. Zarboları besliyorduk ama arada emniyet müdürü değişir, mamaları yetmezdi. Baskın olur, herkesi toparlarlardı. 10 gün sonra yine açardık. 3 gün geçmeden yine full olurdu mekan. Nezarette diskocu zarbolara sabaha kadar yalvarıp tövbeler ettiğini gördüğün karılar, adamlar bakardım yine masaların başında. Kumarcılar böyledir. Her sabah pişman olur, her gece hırslanırlar. Pederin eline ne iskambil destesine ne zara bir kez değdirdiğini görmedim. Hiç oynamaz. Çalışırken ağzına içki sürmez. Kumarhanede masaları ağır başlı ama müşteriye saygıda kusur etmeden gezerdi. Ne lakayttı ne despot. Zaten suratını suretini gören yan bakamaz. Batakhanenin disiplinini ustalıkla sağlardı. Bir daha bu kapıdan girmeyeceksin dediğinde karşısındaki onu dinlemezse canını alacağını anlardı. Ama dedim ya, kumarcı milleti gariptir. Kapıdan kovsan bacadan gelir, canı pahasına. Peder bazen zevk için kendisi döverdi onları. Yumrukları kan içinde kalıncaya kadar suratlarına vururdu. En çok bundan keyif aldığını gördüğümde korktum ondan. O gecenin sabahı masanın üzerine dizilmiş deste deste paraları yara dolu eliyle sayarken onu seyrettim. Kudretinin, zenginliğin keyfiyle gevşemiş sırıtıyordu. Ruhu kadar çirkindir suratı. Dar alnı hep terlidir. Kütük suratının yarısı koca burnunun kanatlarıdır. Kara kuyu gibidir burun delikleri. Ağzı kocaman, dudakları kalın, kahverengidir. Bu kadar çirkin olmasa bu korkuyu salamaz, bu işleri kotaramazdı zaten. Şükür anneme çekmişim ben. Yakışıklı değilim ama pederin tipi yanında çiçek sayılırım. O sabah anana söyle taşınacağız o evden dedi. Küçük gözleriyle uzun uzun bana bakmıştı. Masadaki paraların üzerinde ellerini gezdirirken öyle bir konuştu ki, benden nefret mi ediyor yoksa seviyor mu bilemedim. Göte oğlanı, bunların hepsi sana kalacak. İnşallah hak ediyorsundur dedi. Bayrampaşa'daki apartmandan Sarıyer'deki villaya taşındığımızda kumarhaneyi açalı birkaç yıl olmuştu. Gariban anacığım pederin metresinden dertlenirdi ama mutluydu. Hizmetçileri vardı, evin hanımıydı. Rahmetli babamdan geçmişti de benim için endişeleniyordu. O korkak zayıf sesiyle babama oğlanı bulaştırma bu işlere dediğini bir kez duymuştum. Biz villaya taşındıktan en fazla 1-2 ay sonraydı. Kumarhanede otururken pederin cep telefonu çaldı. Ekranda arayanı görünce ayağa fırladı. Telefonda konuştuğu adama buyurun başım üstüne emriniz olur diye tekrarlayıp durdu. Kumarın gırla döndüğü masaların çevresine öyle bir telaş başladı ki gören Amerikan başkanı gelecek zanneder. Bütün personel kıyafetlerini düzeltti. Peder, korumalar, ben kapıya çıkıp yarım saat bekledik. Sonunda kara uzun bir araba binanın önünde durdu. Demir amcayı ilk o zaman gördüm. Uzun boylu, yapılı, bıyıkları siyah beyaz Türk filmlerindeki gibi ince, yaşlı ama yakışıklı bir adamdı. Arabadan indiği anda bir koruması kahverengi uzun paltosunu omuzlarına özenle yerleştirdi. Kumarhanenin masalarını, insanları tek tek süzerek küçük adımlarla pederin odasına kadar yürüdü. Deri geniş koltuğa oturacağı anda başka bir koruma paltosunu özenle aldı. Ben pederin eğilip bükülmelerini, ezikliğini hayretle izliyordum. Adı hiç söylenmeyen, hep patron denilen adama hayran olmuştum. Babam masasına kurulmadı. Küçük bir sandalye çekip Demir amcanın karşısında oturdu. Patron güzel, iyi gidiyor işler dediğinde peder sayenizde efendim diye yaltaklandı. Korumasının getirdiği viskisinden bir yudum aldıktan sonra yüzünü ekşitti Demir amca. Başıyla beni işaret edip babama "Bu mu senin oğlan?" diye sordu. Peder kibarlık hiç yakışmayan çatallı sesiyle "Tek oğlum, iki de kız var, ellerinize öperler" dedi. Demir amca koca adam olmuş maşallah derken uzun parmaklarıyla yanına oturmamı işaret etti. Omzumdan tutup kendine çekerken "Benim yanımda biraz çalışsın, racon öğrensin, pişsin" dedi. 5 ay Demir amcanın yanındaydım. Koruma desen değil, hizmetçi desen o da değil. Her sabah arabaya atlıyor, Çatalca'daki çiftliğine gidiyordum. Hiç evlenmemiş, çocuğu yoktu. Günlerce evden çıkmaz, kitap okurdu. Hüseyin abi işleri çevirirdi. Ama mekanları teftişe çıktığında itibarını keyifle seyrederdik. Paltosuna kollarına geçirdiğini bir kez görmedim. Hep omzuna konulur, omzundan alınırdı. Az konuşurdu rahmetli. Bir gün İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki lüks restoranda locaya kurulduktan sonra yanına gelmemi işaret etti. "Bak" dedi gözlerimin içine bakarak devam etti. "Bu dünyada paranın satın alabileceği en değerli şey itibardır. Para yeter itibarı satın almaya. Kimse nereden geldiğini umursamaz, kötülüklerini hatırlamaz." Çok viski içerdi, abuk sabuk konuşuyordu. Yabancı isimli adamlardan bahsetti. Sonradan anladım yazarlardan bahsettiğini. Romanlardaki adamların maceralarını anlattı, sözlerini söyledi. "Ben de yazıyorum, hem de onların hayal edip uydurdukları gibi değil. Gerçek cinayetleri, harbi kan revan içindeki hayatı anlatıyorum" dedi. Sarkmış yakışıklı yüzünde sarhoş hezeyanlarından çok fazlası vardı. Sanki bütün hayatından pişmandı. Viskisini dikip konuştu. "Ben hayatımla yazdım lan o romanları. Şimdi kağıda dökemiyorum." Suratıma baktı, derdini anlamadığımı gördü. Elinin tersiyle siktir çekti. Biz mekanda dans eden karı kızı dikizlerken o kendi içine gömülmüş bir ihtiyardı. O gece söylediklerini hiç unutmadım. Onu taklit etmeye de çalıştım ama o karizma oturmadı üzerimize. Askerden döndüğümde peder bir tane daha kumarhane açmıştı şirin evlerde. 3 tane Mercedes çekmişti altına. Birini bana verdi. Bana iş devretmiyor, güvenmiyordu. İkinci kumarhanenin başında Refik amca duruyordu. Birkaç kez dikildim karşısına. "Senin tek oğlunum, yaparım" dedim. Bıyıklarının altından sırıtıp alay etti. "Her kuşu siktin, bir tek leylek kaldı. Sikin taşağına denk gezmekten başka bir şey yaptığını mı gördük lan?" 25'imde 3. kumarhaneyi yine şirin evlerde açtığında "Tamam ulan piç kurusu, burayı sen çevireceksin" dedi. Şansımın amına koyayım. Mekanın 1. ayı dolmadan ibnenin biri içeri emanet sokmuş. Çekti indirdi poker masasındaki bir yavşağı. 1000 tane bela. Kabak başıma patladı. Pederle beni 3 gün nezarette tuttular. Madi paparonundan bıyıklısına hepsini piyaza boğduk. Karakol amirinin altına araba çektik. Çıkınca peder ağız burun daldı bana. Refik amcayı dikti başıma. 1 yıl sonra yine kumarhanenin başı ben oldum. Çok iyi parlattım işleri. Paranın amına koyuyoruz. Tam ciroda pederin, Refik amcanın mekanları bile geçmeye başlayacağım. Meşhur İstanbul Emniyet Müdürü Fahrettin Dinçer çöktü şirin evlerin üzerine. Darmadağın etti ortalığı. Bizim pederi paketlediler. Yine 3 yıl sağma acılar cezaevinde yattı. Hükümet kumarı yasakladı. Şirin evler darmadağın oldu. Peder içeriden talimatları bana verirdi. Ben Refik amcaya söylerdim. Beraberce işleri çeviriyorduk. Refik amcayı sokakta görsen devlet memuru sanırsın. Kulaklarının üzerinde kalan saçlarını uzatıp kelini örtmeye çalışır. Bedenine büyük, ütüsüz, iğrenç takım elbiseler giyer. Gömleğinin yakaları hep dağınık, kravatı gevşektir. Takımı değişir ama içindeki yün örgü, cenaze yeşilliği yeleği hiç değişmez. Elinden büyük kahverengi taşlı tesbihi düşmez. Çocukluğumdan beri hep yanımızdadır ama hiç bilmem ne düşünür, ne derdi vardır. Çok az konuşur. Akıllıdır, işleri sessizce tıkır tıkır yürütür. Sessizliğinin ürkütücü olduğunu bilir. Birine bir fiske vurduğunu kimse görmemiştir. Pederin hapishaneden gönderdiği talimatları söylediğimde tesbihini çekerek dinler. Tamam evladım, hallederiz derdi. Peder çıktığında dernek adıyla işlettiğimiz 3 batakhanemiz vardı. Şirin evler zamanında bir gecede kazandığımız parayı anca 5 ayda yapıyorduk. Yine de iyi paraydı. Pederi Kodes'in kapısından Refik amcayla aldık. Önce metresi orospunun evine götürdük. Dışarıda 2 saat bekledik. Bizim villaya geçtiğimizde ikimizi karşısına alıp at yarışı işine gireceğimizi söyledi. Hipodroma birlikte gidiyorduk. At sahipleri jokeylerin arasında işlerini çevirirken onu seyrederdim. Yaltaklandığı adamları nasıl adım adım avucunun içine aldığını gördüm. Amatör küme futbol maçlarına da dadandı. Kulüp binalarında, statları soyunma odalarında tomar tomar para dağıtıyorduk. Hakemlerin hepsini bağlamıştık.
17. Ayrımın sonu. Sayfa 154.